Süheyl Atay ve Mete Buyuran'dan yepyeni bir program. Bir saat boyunca müzikten magazine, hem geçmişten hem günümüzden her konuda doyurucu sohbet.
Lisa Wiz. Sadece Radyo Runner Air'de. It's one for the money, two for the show. Pretty get ready now, go can't go, but don't you tell them I'm blues ways. You can do anything, but they hop on my blues ways.
Evet hanımlar beyler, senenin ilk Visavisi başladı. Kaçıncı, dördüncü programımız mı abi?
Dört.
Dört oldu. Çok sevgili dostum, çok sevgili abim Süheyl Atay'la beraber bendeniz Mete Buyuran. Sizlerle olmak çok güzel. Ayda bir beraberiz biliyorsunuz. Şimdi bu açılış niye? Değişik bir giriş yaptık. Planda programda olmayan.
Öküzle girdik yani.
Bir öküzle. Çok romantik bir şeyle girdik. Evet, Koca Öküz şarkımız Ayla Algan'dan. Şimdi son programda biz 2023'te geçirdiğimiz seneyi de kaybettiklerimizi anarken programı şöyle bitirdik. Önümüzdeki program senenin ilk programını yaşayan, yani kıymetini yaşarken bilmemiz gereken sanatçılara birazcık yer verelim demiştik. Ama bu süre zarfında çok değerli bir ismi kaybettik. Senin hemen başında Ayla Algan maalesef vefat etti ve onun ölüm haberi büyük bir üzüntü oldu. Şimdi kendisini de anmadan olmaz. Ne dersin şimdi, sen tabii kuşak olarak Ayla Algan'a daha yakınsın, onun kariyerine daha hakimsin Süheyl abi. Birazcık birkaç cümle alalım senden.
Evet, Ayla Algan 1937'de doğmuş.
37 doğumlu.
37'de doğmuş, yani bu 80'lerini bitirip artık 90'lara girerken demek. Uzun bir yaşam. Uzun yaşamlar ama uzun yaşadı falan dersin geçersin ama yani merak eden Ayla Algan deyip böyle girip bir inceleme yaptığında 90 yılın sanki 200 yıl yaşanmış dolulukta olduğunu görüyorsun. O kadar çok şey var ki içinde. Yani bu anlamda Ayla Algan belki hani Cumhuriyet tarihinin en özel, hı hı, irdelenmesi gereken kadın sanatçılarından bir tanesi. Bir Frankofon, lise Notre Dame de Sion.
Evet, iyi bir eğitime sahip.
Sonrasında Fransa'ya gidiyor, yerleşiyor. Kendisi gibi çok değerli Beklan Algan'la hayatını birleştiriyor. Ama
çok
hayatında, hayatında yok yok Mete. Yani şöyle diyelim, yani tiyatro diyorsun, hı-hı, kralı var.
Evet.
Tiyatro deyince ben sana ne olduğunu iki kelime
İkisinde
söyleyeyim.
De o kadar iyi ki, yani kendisi bir sinema oyuncusu mu, kendisi bir tiyatrocu mu, kendisi bir
şarkıcı
müzisyen
mı,
şarkıcı mı, yani hepsi,
kendisi,
hepsini de aynı kalitede yapıyor.
Kendisi yani şarkıcılığın, tiyatroculuğun,
evet,
sinema oyunculuğunun bile üstünde bir temsilci, bir misyon insanı,
hı hı,
inanılmaz şeyler yapmış. Türkiye'nin kültür elçisi seçilmiş.
İnanılmaz.
Yunus Emre'nin şu an net olarak hatırlayamıyorum ama belki 600 ya da 650 ölüm yıl dönümünde Yunus Emre'ye dair hikayeler oluşturmuş. Yunus Emre'yi oynamış, Yunus Emre'yi seslendirmiş, her dilde tanıtma, İngilizce, Fransızca zaten müthiş. Mükemmel İngilizce biliyor, mükemmel Fransızca biliyor.
Bu toprakların
biliyor.
Kültürüne de hakim, Batı çok. Kültürüne de muazzam hakim.
Koca, hem koca yerel öküz hem evrensel. Şarkı öküzle bayağı hani evet. Doğaçlama bir hareketten bahsediyoruz. Hamlet'i oynamış. Hamlet oynamış. Kadın Hamlet diye bayağı ulusal ve uluslararası alanda
muazzam
büyük
ya.
Ses getirmiş.
Hakikaten muazzam.
Daha egzantrik. Sen bir müzik insanısın. Müzikle ilgili detaylara girip bir şeyler söyleyecek olursak.
Bu çok güzel bir şarkı mesela. Bu şarkı çok iyidir. Sen de katıl bize 70'li yıllarla.
Evet bak o kadar mesela John Lennon, George Harrison falan filan bu şarkılardan konuştuk. Bob Dylan al işte yani Türkiye'deki Türkiye'deki bu işin misyonu Ayla Algan tarafından yönetiliyor. Nasıl yönetiliyor bak onu anlatayım sana. Esas en fantastik detaylar bunlar. Şimdi ben öyleyim, sen benden sonra da öylesin. Senden sonrakiler çok bilmez, benden öncekiler de çok bilmez. Yani bu Erevizyon diye bir illet var yakamıza yapışmış. Ne kurtulabilmişiz, ne barışabilmişiz, ne sevişebilmişiz, ne kuzeyebilmişiz falan filan. O tarihe kadar yani Semiha Yankı ilk katıldığı zamana kadar Türkiye için yarışma diye bilinen, Türkiye'nin aktif katıldığı yani Sanremo var en yani basic ve en önemli müzik yarışmalarından bir tanesi ama orada biz yokuz tabii. O İtalyanların kendi iç organizasyonu gibi ama uluslararası ve dünyaya yayın yapıyorlar. Ama iki tane çok acayip festival var. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'da, bir tanesi Polonya'da. Polonya'daki Sopot Festivali, Bulgaristan'daki de Altınorfe Festivali.
Bulgaristan'dakine katılan birçok Türk şarkıcı oldu, var, ödül alanlar var, oldu bildiğim kadarıyla.
Sopot'a da katılanlar oldu, Sopot'a da katılanlar oldu. Ayla Algan ikisine de katılıyor. Yanlış bilmiyorsam ve hatırlamıyorsam 70'lerde yani birine 73'te diğerine 77'de falan katılıyor olabilir. Evet. Katıldığı zaman seslendirdiği şarkılardan bir tanesi Dünya Barışı ile ilgili. Yanılmıyorsam Altınorfe'de ikinci oluyor. Diğerinde birinci oluyor. O birinci olduğu yarışmada da sanıyorum katıldığı şarkı Kızılderililerle alakalı. Kızılderililere yapılan işte zulüm, soykırım falan filan bunları anlattığı bir şarkı. Hani çok biz değerli. Geçen programda anlattık ya işte evet. Marlon Brando'nun
protesto edip falan de falan. Ödül almaması.
Ayla Algan o 70'lerde şey yapmış
şimdi bunu
yani.
70'li yıllardaki bu müzikal başarılar çok değerli. Şimdi tabii genç arkadaşlar özel olarak bu dönemlerle ilgilenmiyorlarsa bilmeyebilirler. Türkiye'nin zincirlerini kopardığı 80'ler sonrası dönemdeki başarılara benzemiyor. Gerçekten milli komplekslere sahip olduğumuz yıllar. Erevizyon'la başarısızlık, futbol milli takımının başarısızlığı, yerel kulüplerin başarısızlığı. Yani Batı'ya karşı hep böyle bir biz niye yapamıyoruz? İşte onlar üstün, biz beceriksiziz. Olmuyor, gene olmadı mantığına sahipken Ayla Algan 70'li yıllarda bu başarıları sağlaması çok değerli.
Aynen. Ayla Algan.
Daha içine kapalı bir toplumdu Türkiye o zaman.
İçine kapalı toplumun kabuğunu kırıp dışarıda bak biz buyuz dedirten evet. En önde gelen figürlerinden bir tanesi. Şu bilgiyi tekrar bir denemek isterim. Sana da bu arada söz vermek isterim. Yani senin bu konudaki duygularını almak isterim ama şunları bir görmek istiyorum.
Dinleyenler zaten Ayla Algan'ın muhteşem şarkılarını dinliyor bu esnada.
Evet, 72-79 arası Paris'te yaşıyor ve 72'de Turizm Bakanlığı'nın hep bak şöyle düşün. Yani 72'de siyasi iktidar ne? Hı. Mesela 1980'de askeri, ne askeri. Falan filan. Ne olursa olsun Ayla Algan siyaset ve partiler üstü bir kadın. Yani saygı gören bir kadın. 72'de Turizm Bakanlığı'nın isteği üzerine Yunus Emre için bir albüm hazırlıyor. 1975 yılında dünyaya gelen kızına da Yunus Emre'den esinlenerek Sevi adını koyuyor.
Vay be. Ya. Güzel detay.
73'te Altınorfe ikincilik ödülü savaş karşıtı bir yarışma. savaş karşıtı bir şarkı. Ve aynı zamanda UNICEF Onur Ödülü aldı.
Neydi o şarkının adı? Savaş karşı şarkının adı? Vallahi yazıyor mu? Yazmıyor mu? Tamam. Onu bir araştıralım daha lazım. Sonra.
Evet, evet. Aslında yazılaştırsa çıkartabilir. 77'deki Polonya Sopot'ta dünya birinciliği kazanırken de işte Kızılderililerin sorunları üzerine bir şarkı. Yani bak 80'de, 80'e yine dikkat edelim. 80'de Berlin'e gitti diye bir bilgimiz var. 80'e Berlin'de gidenler niçin gittiler 80'de?
Darbeden dolayı.
Olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü oradaki isimlere baktığında hepsi anlaşıldı denilen isimler. Bir saymakta yarar var. Tuncel Kurtiz çok önemli sinema insanı. İçlerinde Şener Şen var, Macit Koper var.
Kim bunlar? Dostlar gidenler mi? Hatırlatalım.
Evet, evet. Burada 80'de bir tiyatro kuruyorlar. Ve bu sanatçılarla işçi tiyatrosu yapıyorlar.
Nerede yapıyorlar bunu?
Berlin'de.
Berlin'de.
Evet, evet, evet. 84 yılında mesela Türkiye'ye dönüyor ve Bilsak, bildiğimiz Bilsak var ya, tiyatro atölyesi. O işte ne bileyim Beklan Algan, Erol Keskin, Taner Barlas, Yekta Kara, Ergüder Yoldaş, bunlarla birlikte Bilsak atölyesini kuruyor.
Kadronun da kalitesi.
Kadronun kalitesi. Buradaki bak kadın figürü mesela Aile Algan. Yani İstanbul Şehir Tiyatroları'nda üst düzey yöneticilik yapıyor. Sonra kendi her şeyi bırakıyor, emekli oluyor. Kendi öğrencilerini kendi yetiştiriyor. Tiyatro okulu açıyor falan.
Yani bir ömre neler sığar.
Çok acayip.
İnanılmaz yani.
Yani hani bir ömre...
Yaşamak var ya.
Ya aynen işte bu budur. Yani ben yaşadım deyip 3 dakikada hayatını özetleyebilen insanlarla Aile Algan ne yaptığı anlatsak
Aile Algan'ın unuttukları onu ezberlediklerinden
saatlerce, evet, saatlerce herhalde konuşuruz üzerine. Çok acayip. Yani bu arada tabii popüler kültürün de öyle mi falan diyeceği varyasyonlar var. Hani onlardan da bir tık bahsedelim. Neydi şu ünlü oyuncumuz mesela Halit Ergenç'in oyuncu koçu. Halit Ergenç'i
Galiba Muhteşem Yüzyıl döneminde yapmış onu. Çok muazzam yani, ki o yıllarda da yani Muhteşem Yüzyıl 12 sene oldu. Aile Algan öldüğünde bayağı yaşı da vardı. Yani o ilerleyen yaşında, belki 80 yaşındaydı onu yaptığında.
Evet yani
80'e yakın ya da.
Olabilir. İçerideki arkadaşımızın onun olduğu bir prodüksiyonla da bağlantısı var. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda orkestra oynanmıştı 80'lerin başında. Bu Nazi dönemindeki bir kadın topluluğu. Bütün kadınlar oynuyordu. İçine Aile Algan falan da vardı. Hep böyle ünlü
yani Nazi dönemini
falan.
Ele alan.
İşte oradaki kadınlar üzerinden ve kadın sanatçılar üzerinden dönem eleştirisi yapan bir oyun. Aile Algan'la o zaman hani yakın tanışma çalışma şansımız oldu. Benim küçük oğlum da tiyatro atölyesinde okudu. Aile hocasının onu. Onun üzerinde de emeği var.
Öyle mi? Evet, çok güzel bir detay.
Tabii. Böyle bir
çok
şey
şanslısın
işte.
Doğa. Sana da bir selam gönderelim.
Bacım, hocadan bahsettik bak. Aile Algan Hoca.
Evet çok güzel.
O da diyormuş
şanslı.
Ki bizim meşhur dedemiz de biliyorsun meşhur. Ulan diyormuş sen Fiko'ya çok benziyorsun falan diyormuş Doğa'ya. Aile Algan.
Fikret Hakan. Fiko dediğimiz.
Fiko'ya çok benziyorsun diyormuş. Böyle şeyin falan, siman falan filan çok andırıyor diyormuş.
Dede sonuçta ya.
Evet, Fiko şöyledir, özellik Fiko böyledir falan. Dedesiyle ilgili bilgileri anlatıyormuş. O da gelip bize anlatıyordu. Bak dedem.
Şimdi öyle bir kariyer ki Aile Algan işte yani koskoca Fikret Hakan, onun için Fiko.
Evet.
O aynen. Vesaire Ali Poyrazoğlu, belki Ali Şim.
Her şey
çok güzel, çok saygıyla anıyoruz. Şarkıları da çok güzel. Şimdi ben bu şarkıların şu anda dinledikçe fark ettim ki birçoğunu zaten biliyorum ama Aile Algan'ın olduğunu bilmeden dinlemişim. O da benim ayıbım olsun.
Bize Aile Algan'dan sonra aslında o söyledi denilen şarkılardan bir kısmı aslında ilk olarak Aile Algan tarafından
evet.
söyleniyor. Öyle önce detaylar da var. Yani diskografiye bakacak olursak nasıl yani Aile Algan mı falan filan diyoruz. Evet Aile Algan yani. 22 şarkılık albüm var Aile Algan'ın. Yani bayağı işte hani Ayla Algan şarkıları falan diye. O zamanlar kafalar deli tabii yani.
Aslında plağını almak lazım
8,
ya.
8-10 falan filan var canım.
Plağı basılmıştır muhakkak.
Tabii tabii tabii. Tabii. Çok, çok değerli. Çok değerli.
Sese bakın sese. Of. Evet, çok güzel bir açılış oldu programımız için.
Ayla Algan'ın ruhuna gönderelim.
Aynen öyle.
Onun için bütün güzelliklerimizi huzurlu
ülkemize
olsun.
Ve hatta dünyaya değer katan çok değerli sanatçılar, çok değerli insanlar önlerinde saygıyla eğilmemek mümkün değil.
Eğiliyoruz.
Şimdi 70'li yıllar Ayla Algan'ın da herhalde en ünlü, en verimli dönemi. Gerçi demin 80'lerden bahsettik. Orada yaptıkları da ayrı hikaye de. 70'li yıllarda daha bir müzikal ağırlıklı
Meteciğim,
bir
Meteciğim her dönemi, her var. Dönemi şey üretken
hiç
ve...
Hiç durmamış zaten.
Hiç yani bakıyorsun ooo yani 60'larda yaptığı bir şey, birçok şey, 70'lerde birçok şey, 80'lerde birçok şey. Yok yani hani... Kıyamet gibi yani böyle
evet,
yani
evet.
İlmek ilmek bir hayat.
Diskografi
yani.
İnanılmaz. Müthiş. Ayla Algan'da.
Evet.
Şimdi 70'li yıllar şu yönüyle ilginç bulurum. 70'li yıllardaki şarkıların çoğu sevgi, neşe, barış, aşk üzerine şarkılar Türk popunda. Türkiye için konuşuyorum şu anda. Şu aynı zamanda da Türkiye'nin kanın gövdeyi götürdüğü bir dönem. İşte sağ sol. Polise kadar, polislere kadar bir bölünme, ülkenin en acı zamanları asla o yönüyle hatırlamak istemeyeceğimiz de bir dönem. Enteresan yani iki Türkiye'nin aynı anda yaşanmış olması. Ki bu konuda da senin tabii yaşadıkların var, o hukuk fakültesinde başına gelenler vesaire. Bunlara da değinebiliriz. O dönemin neşeli şarkılarından örnekler sunalım. Ali Rıza Binboğa dedik, Erivizyon dedik, bunlara girebiliriz.
Ali Rıza Binboğa'dan aslında başlayalım. Aklımızda bir özel kadın daha var, ona yani hemen sonrasında gelelim.
Şenay.
Aslında belki 10 yani Ayla Algan'ı yitirmeseydik programı bıraktığımız yerden Mete ile yine Şenay'a
özel olarak değinecektik bugün zaten. Özellikle evet. De bir şarkısı Honky Ponky'ye değinecektik.
Evet.
Ona da değinelim. Şimdi kısaca şimdi şeyden demek ki devam etmemiz iyi olabilir. Ali Rıza Binboğa'yı 1996 senesinde ben tanıdım. Üçreli'nin Efsane Yeniden albümü çıkmıştı seneler sonra. Onun bir böyle kokteyli olmuştu. İlk şarkıların klibi oynatıldı orada ilk defa. Oraya gelmişti. Ben şimdi nerede hatırlayacağım Ali Rıza Binboğa'yı? Yani 81 doğumluyum. Ali Rıza Binboğa 70'lerin ortasında ses getirmiş bir sanatçıydı. Meşhur Hababam sınıfının sene sonu müsamerelerinde Ali Rıza Binboğa'nın o ünlü şarkısı Özgürlük ve Barış, Yarınlar Bizim çalmıştı. Hemen o şarkıyı hatırlayalım. Ve ben aslında Ali Rıza Binboğa'yı Yarınlar Bizim şarkısıyla biliyorum. O da Hababam sınıfında.
Türkiye öyle biliyor zaten. Ama Türkiye
Kemal
nasıl
Sunal
bildi
söylüyordu.
Onu detay olarak
orada çok enteresan bir şey var. Erivizyon şarkı yarışmasına katılıyor. Galiba Ali Rıza Binboğa kazanıyor ama kuruldan geçemiyor.
Yok öyle değil.
Kurul cici kızları göndermiyor mu? Evet, söz sende.
İstersen biraz dinleyelim.
Tamam. Dinleyenler dinlesin özellikle. Enteresan bir yorum. Yarınlarda. Anam bacım kardeşim, eşim dostum yaklaşım, daha da mutluyuz yarınlarda.
Buradaki tabi el hareketleri falan hatırlıyor musun? O da el böyle olur yani.
Şaban da yapıyor. Yani tek bir şarkıyla Türk pop müziğinde değişik bir iz bırakmış bir isim Ali Rıza Binboğa. Bu şarkı her zaman yaşayacak muhtemelen.
Evet, şimdi biraz aslında o yıla dönmek
75
hikayeyi
galiba.
Böyle bir şey yapmak, ısıtmak gerekiyor. 75 demek şu demek. Ben 1974'te Eskişehir Maarif Koleji'nde ortaokulu bitirdikten sonra Cem'le birlikte aynı yıl tesadüfen, biz aslında Eskişehir'de birbirimizi tanımıyorduk. Sonra Bornova Anadolu Lisesi'ne başladığımızda önce ranza arkadaşı, sonra işte ne bileyim futbol arkadaşı, sonra muhabbet arkadaşı, sonra ev arkadaşı, sonra tiyatro arkadaşı gibi gibi.
Maarif böyle. Koleji'nde mi oluyor bunlar?
Eskişehir Maarif Koleji'nde biz okuduk. Hı-hı. Yani ortaokulu. Aynı yıl birbirimizden haberimiz olmadan Bornova Anadolu Lisesi'ne gittik. Yani Bornova Anadolu Lisesi'nde başladığımız zaman da benim numaram 1037, onun numarası 1047.
Vay vay,
doğal
güzel.
Olarak şeye göre, gelenlerin sırasına göre ya da numara sırasına göre ranza düzeni saplanıyor. Tabii iki tane kek en son gelmiş, 37 1037 1047, aynı ranzada altı üstü.
Fotoğrafınız var mı?
Var tabii.
Ya istiyorum ilgi görmeyi.
Ama şöyle söyleyeyim, yani biz o zaman iki sınıf arkadaşı gibi değiliz. O çünkü bayağı böyle hani benden 4 yaş büyük biri gibi duruyor. Şimdi bütün o ekürü, hani delikanlıların bir boyatma dönemi vardır ya, ben hepsinden en az 1 yaş küçüğüm. Ben daha o döneme girememişim. Bunların hepsi girmişler. Yani benim en yakınımdaki adamla aşağı yukarı 15 santim farkım var yani. Ben minicik bir çocuk.
Sonra bazen o dengeler değişiyor sonraki
bir yıl
yıllarda.
Sonra ben eşitledim durumu. Yani onlara yakın hale geldim. Ama yani Cem bayağı böyle hani sakal tıraşı falan olurdu neredeyse yani ben onu böyle bir sınıf arkadaşı gibi değil de daha ilk tanıdığımda hakikaten abi gibi falan filan da gördüm. Yani bana da çok yardımcı olmuştur. 74'te biz böyle ana kuzuları falan filan, daha doğrusu ben ana kuzusu, Cem bu konuda biraz kaşalottu. Okula başladık. Bizim için her şey yatılılığımızda, her egzantrik hikaye öğretmenlerden izin isteyip yapacağımız bir olay. Televizyonda böyle bir şeye denk geldi. Yani 74-75 ders sezonunda aslında yani 75'te televizyon bir şekilde Türkiye katıldı ve biz o yarışmayı okulun kantininde işte siyah beyaz ekranda arkadaşlarımızla birlikte izledik. Yani ilk olarak hani Semiha Yankı'yı finale götürüp finalde izlettiren de bize o okuldu.
Ne heyecandı ama, değil mi?
Tabii,
Türkiye
çok
ilk defa katıldı.
Orada şöyle enteresan bir şey var. Yani şu an tabii sayısını falan hatırlamama imkan yok ama belki 13-14 tane veya 15-16 tane finalist var. Bunlardan bir kısmı tanınan isimler. Bir kısmı o yarışmayla tanınan, aslında zaten tanınmak üzere olup tanınanlar. Hı-hı. Yani işte Yeşimler, Yerizler, şunlar, Yeriz. Bunlar falan filan. Evet. Hep bunlar böyle havada. Yani yeni. Ama bir yandan da ismi aşina gençler olarak varlar. Yeni oluşumlar var, bir tanesi Cici Kızlar. Cici Kızlar mı? Allah Allah.
Cici Kızlar bilinen bir grup değildi.
Değil tabii. O da yarışmayla var olan bir grup. Pütükareli Etekler. 3 tane evet. İşte genç kız. Onlar da dans ediyorlar. Bilmem ne yapıyorlar.
Kendi az el hareketleri, dansları.
Aralarından sıyrılan, yarışmayı kazanan Semiha Yankı. Aha. Şimdi orada şöyle bir hikaye var. Semiha Yankı iki tane yarış, yani iki tane farklı şey oluyor. Bir tanesi jüri oyu oluyor, ikincisi halk oyu oluyor. Biz şimdi Ali Rıza Binbaş'ı seyrederken, yani çok sempatik, sözler evrensel. Zaten hani birçok mitingde falan filan da böyle hani Ecevit çıkmadan önce çalmıştır falan filan hikayeleri de var. Çok sempatik şarkıyı, hani güzel söylüyor demeyeyim ama yani enerjisiyle ya da işte özgünlüğüyle
bir
fark yaratıyor. Jüri tabii hemen böyle şeyleri, oyları veriyor. Yani Semiha Yankı var onun içerisinde, Cici Kızlar var falan filan, hani sıralama öyle. Jürinin oyunda atıyorum 16 yarışmacı varsa Ali Rıza Binbağ 13. diyelim, hani çok net bir
jüri elitist
ama,
halk tabii, bildiğimiz halk.
Şimdi burada bir kagara gir abi, 13'te oldu, 14'te oldu, bilmem ne de oldu falan.
Jüri yani sonra, şey gibi, Cumhuriyet Senatosu gibi.
Aynen. Senato bir şey yapmış ama bir de meclis ne diyor falan filan, onu da bileceğiz. Evet. Ama meclisin oyunu öğrenmek için yani insanları şöyle bir, yine yanlış hatırlamıyorsam, zaman verdiler. Gidin postanelerden bilmem nelerden şuradan buradan bu oylamaya katılın falan filan. Oylamaya katılıyor. Ben şöyle bir
postaneden mi katılınıyor?
Postaneden katılınıyor. Galiba be. Başka yolu yöntemi de var ama en temel şey postane katılımı. Şimdi postanede gittiğin zaman 20 kişi görürsün içeride. Çok olağanüstü durumlar olursa ne bileyim işte bir imza kampanyası, hükümete işte vatandaşlar ne bileyim telgraf çekiyorlar falan filan belki 100 kişi görürsün. Ben onu şunu hatırlıyorum. Tatile gidiyorum ben hafta sonu eve. Hafta sonu giderken eve postanede kuyruk var. Yani yüzlerce insan.
Ulan, oy vermek için bekliyorlar.
Yüzlerce insan postanede ne için gider falan merak ediyorsun. Ya ne için bekliyorsunuz falan filan. İşte revizyon için oy kullanıyoruz bilmem ne. O şeyde kuyrukta insanları böyle tek tek gezip kime oy verdiniz? Siz kime oy verdiniz falan filan desen aldığın yanıtların %90'ı Ali Rıza Binboğa. Ezici bir şekilde.
Aa, çok sevmiş ya şarkıyı.
Ezici bir şekilde Ali Rıza Binboğa halk oylamasından birinci çıkıyor. Ama öbür tarafta işte 13. de onları dengeliyorlar. Cici Kızlar sanıyorum hem şeyde halkın oyunda hem şeyde üst sıralarda jüride ikinci oluyorlar. Total puanda onlar da ikinci oluyor. İşte Semiha Yankı jüri oyunda birinci oluyor ama
şimdi
halk oyunda şöyle
Türkiye'nin
oluyor.
Türkiye'nin her yerinden oy kullanıyorlar öyle mi?
Aynen tabii.
Şimdi bugünkü imkanlar olsa Doğu Anadolu'dan gelen oylarda kim birinci? Karadeniz gibi bir Türkiye sosyolojisi de çıkıyor yani, o tercihlerden genelde.
Normal sistemde hani şimdi gelişmiş teknolojide 3 dakika içerisinde yapılabilecek bir şey işte. SMS gönderin kimin olduğu çıksın falan filan denilecek hikaye. Tabii orada öyle bir sistem yok.
Postaneleri ne telefonu yani. Sıra bekliyor insanlar ya.
Yani bizim elimizde ankesörlü telefon var yani. Numaramız da 10.30 yani Eskişehir'de. Yani.
10.30.
Evet. Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr paralı bir evde telefonumuz vardı. O da ankesörlüydü yani. Dolayısıyla teknoloji kısıtlı değil, neredeyse yok. Ama Ali Rıza Binbağ kalplere girmiş.
Ama enteresan bir şey yani, ne Ali Rıza Binbağ katılıyor yarışmaya Türkiye'yi temsilen. Nerede o zaman? 74'te Abba kazan, İsveç'te o zaman 75 yarışması. Ne Ali Rıza Binbağ katılıyor, ne Cici Kızlar katılıyor, Semiha Yankı katılıyor.
Evet, ama işte ondan o katılıyor. Jüri çünkü Semiha Yankı'yı birinci seçiyor. Halk oylamasında da atıyorum üçüncü ya da dördüncü oluyor. Hı-hı. Yani dolayısıyla ikisi birleştiği zaman, işte ikiye bölündüğü zaman çıkan rakam. Cici Kızlar halk oylamasında belki Ali Rıza Binbağ'dan sonra ikinci oluyor ama jüri oylamasında daha böyle hani yedilerde, sekizlerde falan filan, işte ortalamasıyla Semiha Yankı ile zaten kafa kafaya çıkıyorlar onlar gibi gibi. Ama Ali Rıza Binbağ maalesef, yani maalesef demek durumdayız, gerilerde kalıyor yani, çünkü jüriyi geçemiyor yani.
Ama şimdi objektif konuşmak da gerekirse, Ali Rıza Binbağ'ın o yarışmada Türkiye'yi temsilen katılsaydı çok bir şanslı olacağını düşünmüyorum. Çünkü o şarkıyı güzel kılan bence bizim toplumun birazcık o şarkıdan aldığı o pozitiflik, o barış mesajı. Ya bir kere dil problemi var yani, o Türkçe. Ağlamak yok, gülmek var.
Ben öyle düşünmüyorum.
Yani
şöyle düşünüyorum.
Şeyden daha mı iyi olurdu?
Hayır.
Semiha Yankı'dan.
Ben gönülden Semiha Yankı'cıyım.
Bence şarkı çok güzel çünkü aslında.
Türkiye'nin bugüne kadar en değerli, en özel performanslarından bir tanesi.
16-17 hani, yaşında falan.
Sonuncu olmuş, puan alamamış falan filan, bunların hepsini geçiniz. Hiç sorun değil ama popülarite anlamında hani şimdi Ali Rıza Binbağ'ın şaşırtıcılığı çok aşikar. Şimdi o kadar insanı postanede sıraya sokan şey belki çok alakasız bir yerlerde alakasız reaksiyonlarla karşılanabilecekti. Yani hani ne bileyim, hani bu konuda gayet kült bir karakter belki dünyada da olabilecekti. Yani adamlar ne diyor bu ya falan filan dediklerinde adam diyor ki yani yarınlar bizim falan, hani yarınlarda şunlar var, bunlar var falan filan diyor. Yani bu şimdi ne dilde söylenirse söylensin evrensel mesajlar her zaman bir karşılık bulur. Ben o anlamda Semiha Yankıcı olmakla birlikte Ali Rıza Binbağ'ın yine de Eurovision yarışmasında olsaydı sanıldığının aksine bir şeyler yapabileceğini düşünürdüm. Bir de o kadar sempatik bir adam ki tabii, hani öğretmen biliyorsun. Yani aynı zamanda hani bayağı köy çocuklarını falan filan eğitmiş. Onlarla nasıl bir iletişim kurması gerektiğini biliyor. Vücut dili son derece pozitif, gülünde, yüzünde güller açıyor konuşurken ve şarkı söylerken. Çok özel.
Şimdi bir şöyle gibi. Bir şey de var. Dönemin siyasi olaylarının ve ülkemizin imajının o yarışmalarda etkili olmadığını bir kere kimse anlatmasın. Muhakkak etkisi var. Çünkü çok taze bir Kıbrıs harekatının olduğu bir dönem. Yani ilk harekatın birincisi tamam bir şekilde tolere edildi ama ikinci harekat Türkiye'ye yönelik çok şiddetli tepkiler doğurdu. Yani Türkiye için çok kötü bir imajın olduğu bir dönem o yarışmaya katılmak da bir handikaptı bence. Bir de şunu düşünürüm ya, Türkiye o dönem işte barbarlıkla, saldırganlıkla, işgalcilikle suçlandığından dolayı 75'teki işte Yarınlar Bizim Olsun, Semih Ayankı'nın güzel performansı olsun. Ondan sonra 78'de bu şarkı Sevince, Grup Nazar. Burada da mesela şey mesajı var, barış sevgi mesajları. Türkiye aslında o imajını terse çevirmeye yönelik şarkılarla katılmıştır gibime de geliyor bir yandan.
Tabii tabii.
80'e kadarki şarkılarda hep yani biz aslında medeni bir ülkeyiz, biz aslında sevgi ve barış toplumuyuz imajı çok var o şarkılarda birçoğunda. Ama sanırım bir de bir hayal kırıklığı oluşturuyor 75 yarışması. Gerçekten çok güzel bir şarkı olmasına rağmen Semih Ayankı çok başarısız bir sonuçla dönüyor. Ondan sonra 76 ve 77'de Türkiye katılmıyor bu yarışmaya. Hı hı. 78'de işte gene ve Sevince diye bir şarkıyla katılıyoruz. Nilüfer çok genç bir kız orada falan. Hı-hı. Orada da sonuç yok. Nilüfer 79'da hala, gene katılmıyoruz.
Nilüfer
80'de
hala genç bir kızın.
Nilüfer'imiz bir tane.
Dünyanın en güzel dizleri. Hıncalı şöyle sapık gibi söylemişti bir arada.
Ne demişti?
Dünyanın en güzel dizleri falan. Dizleri.
Öyle mi yani, Nilüfer için?
Fetiş yani hani. Vay hani be. Ayak işte ne bileyim hani rahmetli, popo, göğüs, dudak falan bunları bilirdik de hani orada.
Diz ve yani, dişiniz mi ilk defa duyuyorum?
Evet, yani şey bayağı ondan sonra Nilüfer konserlerinde hani Nilüfer'i bir izleyen çaktırmadan bir de dizlerine falan bakar oldu yani.
Hıncal herhalde futbolcu dizi göre göre. Çok güzel kadın dizi Nilüfer'de çok hoşuna gitti.
Ölenin arkasından konuşulmazmış. Hıncal'ı da şeye...
Ben çok severim ya. Bilmiyorum düşüncendi ama çok renkli bir adamdı çok yönüyle. Yani İnsanlar şimdi bugün...
Hiç sevmezdim rahmetli.
Hiç sevmez miydi? Hiç sevmezdim. Çok çok yönlü bir adamdı şimdi.
Bizim onunla ses, yakın bir anımız da var. Bir gün anlatırım sana.
Ses getirecek bazen çok tepki çeken bir kısımda haklı olduğuna hiç şüphe yok. Sözleri söylemleri vardı çok sivri ama bazen de onun kitapları Sabahat'ta yıllar boyu eski döneminde en azından yazdığı sevgiyi gerçek aşkı yücelten de çok onun yazıları yorumları vardır.
Ama bunların belli bir yerde belli bir zamanda beyinleri akıyor zaten. Başka bir şey dönüşüyor.
Son yılları yani. Felaket zaten. Son yılları felaket.
Yani son yılları da felaket. Yani şimdi ben mesela o TRT döneminde, TRT'de o pazar günleri sunuculuk yaptığı dönemdeki Hıncal Uluç çok özel bir adam. Hı-hı. Yani TRT'de yani entelektüelizm anlamında, bilgi anlamında, birikim anlamında çok özel bir adam. Şu anlamda da kendini daha özel kılıyor bence. Yani bu benim keşfim falan değil yani. Amerika çok daha önce keşfedildi ama... Yani bir masada dört tane fikir var. Bu mesela üç tanesi fikrini söylüyor. İşte burası şöyle olsa çok daha güzel olurdu diyor. Hıncal Uluç da var orada. Muhtemelen hep dördüncü söylemeyi tercih
son
ediyor.
Son söz söyleyecek.
Son söz söylüyor ve mutlaka ve mutlaka bence orası hiç güzel değil. Bence esas güzel olan burası diyen adam Hıncal Uluç. O yüzden hep ilgi çekmiş. Yani...
Suyun tersine çok gider.
Aykırılığı evet yani hani bizim başımıza gelen hikaye de biraz öyleydi. Yani Hıncal Uluç mesela Tarkan'ın askerlik sürecinde kimse görüş belirtemezken görüş belirtirsem acaba ben de algılanır, yaftalanır sonra gömülür müyüm diye düşünüp hiçbir şey söylemezken Hıncal Uluç bir gün hani siz işte... Bu adam gelsin askerliğini yapsın diyorsunuz. Geri zekalısınız siz. Ne adam askerliğini yapacak? Orada zaten askerliğin kralını yapıyor diye ilk yazıyı yazan adamdır yani. Yani
o buradan
sonra
var.
Buradan sonra şey değişti mesela.
O yönleri var.
Endaze değişti yani.
Ahmet Çakar'ın vurulduğunda hatırlıyorum. Kimse olayın üzerine gitmiyor. Herkes biliyor aslında buna kimin şey talimat verdiğini. Kimse konuşmuyor. Türkiye'de o kadar siyaset yazarları var, o var, bu var. Hıncal Uluç yaklaşık 15 gün boyunca, o dönem onu hatırlıyorum, Ahmet Çakar'ı kim vurdu, Celalettin Cerrah diye manşet atmıştı. Yani bu olayın en cesur üzerine giden kişiydi. Celalettin Cerrah da o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü'ydü hatırladığım kadarıyla. Yani bu tarz yönleri de var. Çok çok yön. Yani Hıncı Uluç'u seven de haklı, çok yönü şeyi vardır, sebebi vardır kendince sevmek için. Kızanın hiç sevmeyenin de kendince çok haklı sebepleri vardır. Yani net bir fikir sahibi olmak zor.
Başka bir yere geçmeden bir minik gönderme yapayım senin söylediğin şeyle ilgili. Bak 74 işte Kıbrıs harekatı diyorsun, doğrudur. Benim aslında düşüncelerim de dünyanın düşüncelerinden çok farklı değil. Yani ben ilk harekatın gerçekten bambaşka bir niyeti olduğunu, onun bir kurtarma operasyonu olduğunu, oradaki soykırma belki dur demekle ilgili bir adım olduğunu.
Enoka
ama ikincisinin tabii Enoka. Yani şimdi orada biz o kadar çok şeyi sonradan sorguladık ki, yani bize mesela Makarios diye bir adam sunuldu. Makarios önce dünyanın en şerefsiz papazı, karalar giymiş olan, işte Türklere de şöyle yapıyor, zulüm yapıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. O kadar kafalar karıştırılmış ki Makarios'un aslında oradaki gerçek bir barış insanı olduğu, gerçek bir barış insanı olduğu, aslında birlikte yaşamanın erdemini ve güzelliğini savunduğu, aradan yıllar geçtikten sonra bizim bilgimize,
zaten şöyle olmadı mı abi? Geldi. Makarios devrildiği için Türkiye bu harekatı yapmadı mı zaten?
Tabii, tabii. Ama yani şimdi o dönemde, yani o şeyleri falan hatırlayan, oraya gelene kadar yani ben çocuk halimle hatırlıyorum. İşte o küvetteki 3 tane kardeşin öldürüldüğü, sanıyorum bir Türk subayının çocukları falan filan. O dönem işte EOKcı. EOKcı dediğin nedir? Faşist yani. EOKcı faşistler yani. Yani sen orada faşistlere ve faşizme karşı bir hareket yapıyor gibi görünüyorsun. Ondan sonra hani
meşrudiyetini sağlıyorsun bir şekilde.
Evet, yani biraz daha toprak alayım, hani bir biraz daha bilmem ne yapayım. Orada hani işin tartışmalı tarafı orada başlıyor zaten. Neyse, o kadar da siyasi yorum yapacak değiliz. Bütün bunları hani onun etkisi var. Semiha Yankı gittiği zaman hani kabul
i̇maj
görmüyor.
İmaj çok önemli ya. İmaj önemli.
Sevince, ama bak tekrar aynı yere dönelim ve aynı yerden sana o şeyi vereyim. Manyeli atayım. Ayla Algan'ın katıldığı ve kazandığı yıllarda 1975 ve 77. Sopot ve Altınörfe. Yani Polonya ve Bulgaristan. Buralarda çok egzantrik hikayeler var. Orası da uluslararası yarışma. Evet. Ama Doğu Avrupa deyip geçme yani, oraya bayağı Doğu Avrupa dışından insanlar
yok,
falan da katılıyor.
Yani Polonya'dakini çok bilmiyordum da yani Bulgaristan'daki Sopot'ta yarışmanın Sopot'ta değerli çok bir yarışma olduğunu biliyorum.
Sopot'u kazanmış bayağı şey yani bakarız sonra merak edip Sopot'u kazanmış bayağı uluslararası değerli müzisyenler falan filan var yani. Yani işte biraz şeyle alakalı o, yani Erevizyon'un ne olduğuyla, yani Erevizyon aslında başlı başına farklı bir olgu. Yani
dinamikleri farklı biraz da.
Kesinlikle. Yani bir entelektüelizm, gerçekten dünya barışını savunan bir müzik festivali, bir müzik yarışması söz konusu olduğu zaman orada siyasete dur kardeşim senin ne alakan var diyorlar. O zaman Türkiye'den gelmiş Ayla Algan'ı birinci seçebiliyorlar. Diğer yerde ikinci seçebiliyorlar. Çünkü hani Ayla Algan'ın orada belki biraz daha kanatarak söylediği bir şeyi Grup Nazar Erevizyon'da söylüyor aslında. Yani dünya sevince güzel falan filan diyor ama diyorlar ki bu abi yani bu değil ama bu.
Kıyafetleri falan da çok komik diyor. Müsamere çocukları gibi giyin kuşanlar.
O Eküri'den çıkanlar, ben o şey Dağhan Baydur var galiba orada.
Bir ara okumuştum onları. Yani bugün herkes bilmez de tabii Nilüfer çok popüler oldu.
Sevingül Bahadır galiba var.
Yok o.
Var mı?
O var, olabilir. Sevingül Bahadır şeyde de var. 86'da var aynı
Sevingül
zamanda.
Sevingül Bahadır her yerde, her zaman var. Yani.
Halle'yle de. Sevingül şeyle Bahadır. Şeyle ve Candan Erçetin'le.
Sevingül Bahadır o dönemin o kadar özel seslerinden biri ki. Ben de o zaman sana bak hani minik bir şeyi. Hani hem ailenin mekanından bildireyim. Biz geçen yıl 10 tane... 10 bölümlük bir televizyon belgeseli çekmiştik.
Hala yayında.
Hala yayında.
Takip edebilirsiniz. Run evet, Limited evet. Sayfasında YouTube'da.
Orada 10 farklı yılı anlatıyoruz. Bu yıl ona bir 4 daha ekliyoruz. Merakla beklesinler. Bakalım bu yılki 4'ümüz içerisinde neler var.
Bizim ben bile bilmiyorum biraz, yani. Ben ne göreceğim?
biraz moderatörümüz bu konuda, biraz şeyimiz, hem yorumcumuz hem de fikirleri ilk Fatih'den alıyoruz biz, Fatih Melek'ten. Geçen yıl yorumları
evet, çok başarılı. Sunuşu falan da çok iyi.
Fatih'le biz çalıştık da, benim asistanlığımı yaptı yıllar önce. Şimdi Barcelona'da yaşıyor. Son bilgim oydu. Yine bir mekan değiştirmediyse. Ben Barcelona falan ilgilendirmez beni. Bu yıllara ilişkin yorumlarını yap dedim. Bu yılda Fatih ne yapacağız? Bu yıl 4 tane daha ekleyelim dedim. Şu yılı, şu yılı, şu yılı, şu yılı yapalım dedi. O yılları yapıyoruz. Orada karşılaşacağınız insanlar da...
Hangi yıl olduğunu şu anda bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Bilmiyoruz.
Yani mesela bak, Ajda Pekkan, Enrico Macias'la Olimpiyada sahneye çıkmış bir kadın ki çok pozitif dönüşler aldı gerçekten.
Kaç yılında, Ajda'nın kaç yılında çıkıyor?
76-77 olması lazım.
Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim.
Ama aynı Ajda Pekkan 80'de Eurovision'a katılıyor. Felaket.
Şimdi çok fantastik bir şey söyleyeyim. Olimpiyada 1971'de konser veren Türk sanatçı kim?
71'de Olimpiyada. 71'de Olimpiyada Türk sanatçı mı sahne aldı?
Ayla Algan.
Allah Allah. Yani. Olimpiyada çıktı Ayla Algan. Yani şimdi arkadaşlar, Olimpiyada herkesi çıkarmazlar ya. Olimpiyat çok çok değerli. Tarkan, çok prestijli Avrupa'da bir sahne.
Tarkan'da çalışırken Olimpiyada biliyorsun Tarkan da çıktı yani.
Maalesef işte bunları biz... Mesela Ayla Algan'ın Olimpiya konseri kaydı, bunu bir plak olarak basmak, bunun işte bilmem kaçıncı 50. senesi falan diye bunu pazarlamak gibi şeyler yapmamız lazım. Tüm batılılar yapıyor. Emin olun yani, Amerikalı sanatçıların birçoğu daha yetenekli değil bizim bu belli başlı sanatçılarımızdan. Yani yetenek olarak çok daha iyi değil ama pazarlama, arkalarındaki şirket, endüstri vesaire... Ya birazcık adam, yapabileceğimiz kadarını yapalım en azından ya. Bir Ayla Algan'ın o albümünü Olimpiya konseri diye bir çıkart piyasaya.
Kadın Hamlet oynamış. İki tane uluslararası festivalde. Birinde birincilik, evet. Birinde ikincilik almış. Yunus Emre noktasında Türkiye bunu kültür etkisi seçmiş ve dünyada konserler vermiş. Yunus Emre şarkıları yapmış. Tiyatroculuk yapmış, sinema oyunculuğu yapmış, yapmış, yapmış, yapmış, yapmış. Şimdi...
Olimpiyayı yeni öğrendim yani.
Yani evet. Daha size öğretecekleri çok değerli hareketleri var ama işte yani hani bir programımızda sanıyorum ikinci programda şöyle bir şey demiştik. Yani belki biz anlatmazsak hiç anlatılmayacak şeyleri biz burada anlatalım ki.
Evet, detayları
bir şey olarak tarihe bırakalım bunları. İyi ki bugün Ayla Algan'ı konuşuyoruz.
Ayla Algan çok sürpriz oldu ya. Ben yolda gelirken Ayla Algan falan diye bir konuştuk. Yani zerre kadar hazırlığım yok Ayla Algan'a ama öyle bir kariyer ki. Ya biz programın tamamını Ayla Algan'a ayırsak bir sonraki programa gene bir şeyler kalabilir yani.
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. İşte yani bilmiyorum hani bizim hani tevazumuzu hep koruyoruz. Bu radyomuz, buradaki programlarımız... bize çok değerli ama yok. Bize değerli olduğunun dışında da değerli. Çünkü biz burada Ayla Algan'ı konuşuyoruz.
Evet, evet.
Hangi radyo programında kimsenin günahına girmeyeyim. Konuşan da
belki vardır
Allah
ama
razı olsun. Yani, evet. Ama ne kadar konuşuldu, ne kadar detay, ne anlatıldı onu da bilmiyorum.
Biz yapıyoruz, evet. Tarihe bırakıyoruz. O kayıtlar her yerde, evet. Podcast iyi ki, olarak, YouTube'da, kesinlikle. Görüntülü, sesli olarak her zaman kalacak.
Kesinlikle.
Şimdi yavaştan 70'li yılların en hızlı çıkış yapan sanatçılarından bir tanesine geçelim. Çok sevgili Ajda, sana bir gün daha detaylı değineceğiz. 70'lerin başında gencecik bir kız Sev kardeşimle ses getirdi. Bu kişi Şenay. Şenay da az önce bahsettiğimiz gibi o yılların pozitifliğini, sevgi ve aşkı ele alan şarkılarıyla, topluma verdiği pozitif mesajlarıyla ünlü oldu. İki tane çok önemli şarkısı var. Bir tanesi Sev Kardeşim. Hayat bir tanesi Bayram. Hayat Bayram olsa birkaç sene sonra.
Ya o dönem yine mitinglerin şeyidir yani. Evet, mesela evet. Disk mitinglerinde onlar çalmaz ama CHP mitinglerinde çalar mesela.
Diyelim. Ecevit'in Fırtına gibi estiği bir dönemdir. 72, 75, 76 arası. Yani Türkiye'de görülmemiş bir sol rüzgarın estiği bir dönemde. Ecevit'in milyon kişiye neredeyse seslendiği mitinglerde Şenay da çıkıyordu ve bu şarkıları söylüyordu. Sev kardeşim ve Hayat Bayram olsayla hazırlıyordu şeyi, kitleyi. Ecevit'i hazırlıyordu. Ecevit de kasketiyle çıkıp estirdikçe estiriyordu.
Güvercinleri uçuruyordu.
Tabii tabii. İnanılmaz bir dönemdir 70 yılların ortası. Ya öyle bir dönem yaşamak ister miydim? Kesinlikle isterdim yani. Biz şahit olmadık. Çok romantik bir dönemdi.
Çok güzel bir dönemdi.
Çok umutlu bir dönemdi.
Ben senin gibi bir adamın, yani senin gibi adamların o dönemi görmesini isterdim.
Evet, evet, evet. Çok tabii detaya girersek yani mesela o Haziran 77 mitinginin nasıl yapıldığını falan da bir gün belki konuşuruz. Tehditler, mehditler, uyarılar Demirel'den, sakın yapma, gitme oraya. Provokasyon olacak, insanlar olacak. Ben orada olacağım. Kimseye gelin demiyorum. Diyemem. Kimsenin canının garantisi veremem ama ben orada olacağım deyip de İstanbul'un tarihinin en büyük mitingini yapması. İnanılmaz tarihinin, bir şeydi.
Tarihinin en büyük mitingi aslında tabii CHP'nin de katılımıyla, yani CHP'li işçilerin ya da CHP'li öğrencilerin de katılımıyla ve herkesin katılımıyla benim de içinde olduğum 34 kişiyi yitirdiğimiz İSKİ'nin 1 Mayıs.
1 Mayıs 1977. Zaten evet. Bu Haziran'daki mitingin o kadar kalabalık olması o 77'deki saldırıya da bir tepki evet. Muhtemelen o da biraz onu tetikledi.
Tabii yani hani...
Sen orada mıydın orada?
Tabii tabii. Oradaydım.
Muazzam.
Nasıl oradaydım falan filan onları...
Kaç yaşında? 16 yaşındaydın ya.
Evet. Değil 16 mi? Yaşında.
Vay be.
Şey, şöyle söyleyeyim. Bir gün önce doğum günümdü. Yani 17 olduğum günün ertesi günü bulunduğum meydanda.
Doğum
yani,
günü tarihin tam?
30 Nisan.
30 Nisan tamam. 30 Bunu başka Nisan, bir şey için sordum tamam.
Evet 30 Nisan'da doğdum. 1 Mayıs'ta da yani ölebilirdim öyle söyleyeyim.
Korkunç bir şey ya.
Müthiş bir coşku, hem inanılmaz bir trajedi, hem büyük bir katliam, hem alçakça bir saldırı, hem
korkunç ya.
İnanılmaz
korkunç
bir
ötesi.
Şerefsizlik.
Korkunç ötesi.
Yani çok çok acayipti. Çok acayipti.
Sonuçta evet. Alınamadı yani.
10 tane arkadaş 16, 17, 18 yaşında bir otobüse binip İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi'nden buraya gelmiştik. Yani hikayemiz de o. Yani 10 arkadaş, 10 liseli.
Bu miting için
genç.
Geldiniz
evet,
oradan,
evet,
Bornova'dan.
Evet, evet, evet.
O şimdiki The Marmara Otel var ya. O zaman farklıydı galiba otel ismi.
Intercontinental.
Oradan galiba evet, ateşler evet. Açıldı filan.
Biz Intercontinental'e şöyle söyleyeyim. Benim olduğum yer sırtım ateş açıldığı yere bakıyor. Yüzüm Kemal Türklerin konuşmasını yaptığı ve ateşin ilk başladığı yere bakıyor. Yani ben tam ikisinin arasındayım. Şimdi ikisinin arasında olduğun zaman aslında katliamda en tehlikeli ve en riskli insan grubu gibi yani. Geliyor. Ama öyle değil. Ama öyle değil. Yani bir şans eseri öyle değil. Orada ölen 34 kişinin büyük çoğunu çok iyi bilirsin. Sonra yıllar sonra o sokakta oturdum çocuklarımla. Kazancı Yokuşu denilen
Kazancı
Pamuk Eczanesi'nin hemen yanında işte oradan insanlar yani
orada yığılma
diyeyim,
oldu
evet,
galiba.
Tabii, yani on binlerce insanın yüzlerce kişinin ancak girebileceği bir sokağa sığma çabasıyla büyük ezilmeler falan filan olduydu. Ama
abi sen nelere şahit oldun ya? Şimdi o 70 yıllardaki o bir 70 yılların bir bu güzel yönü var. Bu şarkılar, o aşk dönemi, romantizm dönemi. Bir de ülkemizin bu korkunç trajedileri var. Sen bunların bayağı bir içinde şahit olmuşsun yani.
Evet, evet.
1 Mayıs.
Ben
rezilliği, 78'deki korkunç olay.
Katliam, evet. Yani 77, 78, 17, 18 yaşında bir çocuğu en fazla böyle büyütebilirsin. Beni öyle büyüttü. Ben o gençliğin o dönemlerinde yani farklı şekillerden işte aşk, sevişmek, şu bu falan filan anlamında belki hani hayal ettiğim gibi geçirememiş. O gençliği sonrasında belki 30'lardan sonra yaşayabilmiş bir adamım. Böyle bir tespitim vardı. Ben 17-18 yaşında büyüktüm yani bayağı. Bayağı büyüktüm yani.
Bunları yaşayınca nasıl evet. Büyümez insan?
Evet.
Acı bir büyüme ama büyüme tabii.
Evet.
Şimdi acı, Şenay'ın hayatında da acılar var. Şenay'ın hayatı bu şarkılardaki gibi hayat bayram olsa şeklinde geçmiyor. Şenay 1980'de çok değerli bir şarkı ve hatta albüm çıkartıyor. Fakat Şenay o yıllarda TRT tarafından yasaklanan, yani çok komik ya, böyle bir kadını yasaklıyorlar. Hayat bayram olsa diyen, sev kardeşim diyen. Çok solcu göründüğü için Ecevit'in yanında vesaire. O dönemdeki bir de baskı, daha doğrusu sansür ortamını TRT abartmıştı, o sansür işini artık. Eleştirmek için bir şarkı yapıyorlar. Bu arada Şenay'a değinirken, Şenay'ın eşine değinmeden o hikayeyi anlatamayız. Tabii. Şerif Yüzbaşıoğlu Türkiye'nin en değerli müzisyenlerinden ve bestecilerinden bir tanesi.
En değerli, en önemli.
Şenay'ın tamamen arkasında. Gerçek bir aşk hikayesi bu. Zaten trajedik kılan da birazcık o. Bu süreci eleştirmek için Honky Ponky diye bir şarkı yapıyorlar. 1980 yanılmıyorsam, şarkının ünlü olması da ya 80'dir ya 81'dir. Honky Ponky tamamen şey bir şarkı. Yani anlamı olmayan, sözlerinin hiçbir mana taşımadığı bir şarkı. Çünkü zaten şarkının içinde de bir bölümde...
Buna amiyane şekilde ne diyoruz biliyor musun Mete? Bu bir taşak geçme şarkısı.
Aynen öyle. Ama şarkının şu girişi falan inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani tam 80 senesinde Amerika'da da funk müzik çok gelişmişti. Aynı melodiler, ezgiler şu anda şu şarkıda da var. Dikkat ederseniz.
Evet.
Tamamen funk, funk pop.
Bak çok özel bir şey keşfedin diye size dinletiyoruz. Keşfedin bunu. Olur mu? Biz de dinleyelim.
Muhtemelen bu şarkıyı loop alıp bir daha bile dinletebiliriz. Üzerine konuşuruz. Tekrarlamaya çalışmayın. Yapamazsınız.
Ben söylerim istersen.
Ezberleyince oluyor.
Ezberledim. O gün ezberledim.
Aşırı güzel bir şarkı ya.
Çok. Şenay da aşırı güzel bir kadın bu arada.
Ya 70'li yılların kadınları o. Yelizler, Şenay.
Ama Şenay başka bile bu.
20 sene sonrasından ne kadar farklı. Sıfır cinsellik, sıfır seks apel. İşte kot giyiyorlar. Üzerlerine bir kazak çıkıyorlar, şarkısı. Türkiye'nin çok saf, güzel yılları. Babam söylerdi. Yani bir kızın elini tutmanın çok büyük mutluluk olduğu ve kolay olmadığı yıllar. Şarkılarda bu mesajların hepsi var. Ama bu şarkı tabii daha değişik. Bu şarkı anlamsız bir şarkı. Hiçbir anlamı yok bu sözlerin diyor Şenay şarkının ortasında. İşte burada.
Sen de mi öğrendin? Aferin.
Beraber
söyleyelim.
Neşelenmemek mümkün değil bu şarkıyla. Şenay çok güzel söylüyorsun. Şerif Yüzbaşıoğlu'ya da saygılar. Bu şarkı senin dediğin gibi dalga geçme şarkısı.
Ben öyle demedim.
Ne demiştim bir daha söyle.
Taşak geçme şarkısı.
İşte o kadar. Alın size şarkı diyor. Hadi bunu da yasaklayın diyor. Honky Ponky Torino. Sonra seneler sonra bu şarkının bir cover yapıldı. Genç kuşaklar birazcık Faruk K yorumuyla bunu biliyormuş, benim haberim yok. Ya ben bu şarkıyı çevrende birilerine söyledim.
Bilmemek
ha, Faruk K diyorlar ya. İnanamazsın ya. Evet. Çok güzel melodiler. Bu şarkıyla beraber aslında şimdi şöyle bir şey vardır ya. Zirveye en çıktığın dönem düşmeye en yakın olduğun dönemdir. Dibe en vurduğun zaman da yükselmeye en yakın olduğun dönemdir. Tam o sene Şerif Yüzbaşıoğlu'nu kaybediyor Şenay. Ve kariyerinin en iyi zamanları kendisi artık. 30 var yok. Ve o Şenay maalesef fiziksel olarak yaşasa da...
özür dilerim.
Buyurun.
Benim şöyle bir katkı, yani 30'larında Şerif Yüzbaşıoğlu'nu kaybediyor dediğinde, yani Şerif Yüzbaşıoğlu da böyle genç yaşlarında ölmüyor. Yani tabii ki genç,
15 yaş falan var aralarında.
Aralarında o dönem pek çok bunu o dönem algılayamayan, belki sonrasında da algılanmayacak olan, hani bu yaş farkı bu kadar olur mu olur mu falan, neden sorgulanır? Aşkta böyle şeyler hiç bilmem.
Bence
hiç de canım. Hiç de üzerinde konuşulmaya, düşünülmeye değmeyecek.
O dönem
hikayeler.
Böyle bir konusu olmuş muydu bunun?
Tabii, tabii.
Öyle mi? Aa, enteresan.
Yani onların kendi aralarında bir de şöyle bir şey, mesela Şenay çok güzel bir kadın. Şerif Yüzbaşıoğlu çok yakışıklı bir adam değil. Ama yani çok güzel bir kadının çok özel bir beyne ne kadar aşık olabileceği.
Evet.
Yani bir hoca faktörünün ne kadar bir kadın için önemli olabileceği. Yani
ne deniyor? Sapyoseksüel deniyor bugün. Çok zekaya şey. Aşık olmak.
Yani elinden tutuyor, onu büyütüyor. Ve bu arada yani elinden tutup büyüttüğü insanlar, bir Woody Allen ve evlatlığı hikayesinden bahsetmiyoruz, başka bir şeyden. Gerçekten özel bir eğitme, büyütme sohbetinden bahsediyoruz. Bunu o dönem bile hani böyle dallama kafalar eleştirdiler. Böyle ya şarkı bilmem ne falan filan. Ulan siktir git salak. Yani
hayatlarında öyle bir yaş yaşama şansı yok o insanların.
Yani onların öyle bir yaş yaşamanın ötesinde birlikte ortaya koydukları güzelliği gördün mü? Güzellik o. Sen hayatında nasıl bir güzellik koyabilmişsin? Koyduğun hiçbir şey yok.
Yani işleri beraber, hobileri beraber.
Kesinlikle.
Oradan bir aşk hikayesi çıkarmışlar. Ya bunun da işte tarih her şeyin hakkını veriyor ya. Kadıncağız 30 yaşında yaşayan ölüye dönüyor. Şerif Yüzbaşı oğlan.
Onu anlat işte o.
İnanılmaz yani. 30 yaşında Şenay'a başka çok, birisi mi yok?
Çok güzel bir kadın. Elini sallasa 50'si değil 850'si falan.
İpek Açar gibi değil mi? İpek de Kaya'nın sevgilisi, karısıydı. Çok komik bir olaydır. Ayrıl tamam yani. Herkes de hayata küsecek diye bir şey yok. İpek birisiyle evlendi. Hala Kaya'nın soyadını kullanması da çok gülüyorum ama. İpek Açar falan filan diye. Şimdi şöyle bir şey
demek
var.
Demek ki bu level'da bir
böyle bir aşk değilmiş.
Öğrencilik ilişkisi değilmiş.
Evet evet, muhtemelen. Bile Şenay çok başka. Şenay sevgili dostlar 1980'den hayata gözlerini yumdu. 2013 galiba. Bakın kaç sene. O zamana kadar yaşayan bir ölü gibi yaşadı. Yani bir fotoğrafını bulamıyorsunuz şeyde, Google'da ya. Son yıllarında psikolojisi tamamen bozulmuş. Evden hiç çıkmamaya başlamış. Abisiyle galiba yaşıyormuş. Gümüşsuyu'ndaki evinde ölü bulundu. Müzike, yani müziğe dönüşler ufak tefek yapmaya çalışmış ama sonunu getirememiş. Hani getirememiş de yapamadığından değil. Mesela Eurovision şarkı yarışmalarında bir şarkıyla katılıyor. Elemeleri geçiyor. İkinci oluyor elemelerde. Yapamayacağım ben galiba diye bırakıyor. Bakın ya, zor kısmını geçiyor. En önemli kısımda Şenay çekiliyor, yapamıyorum diyor. Yani psikolojisi alt üst olmuş. Şenay Şerif Yüzbaşı olduğundan sonra, Honky Ponky'den sonra hiçbir zaman eski Şenay olmadı. Bu beni çok üzüyor. Yani müzik tarihimizdeki üzücü olaylardandır Şenay'ı çok erken müzikal olarak kaybetmemiz.
Yani hani burada konuşup konuşup işte o güzel ve özel ruhlara illa bir selam çakıyoruz ya. Yani en kelebekli selamımız Şenay'a olsun. O gerçekten hakikaten çok özel bir ruh, çok farklı bir kadın, inanılmaz bir kafa, müthiş bir enerji.
Yani. Şenay hakkında ne söylesek az.
Evet.
Şenay bugün belki hani sokakta insanlara sorsak Şenay Yüzbaşıoğlu diye, yaşı 40'ın altındakiler bilmeyebilir. Ama Hayat Bayram Olsa desek, Sev Kardeşim desek, bu şarkıları herkes biliyor. Şenay da bu şarkılarıyla ömür boyu yaşayacak, ilelebet yaşayacak. Ondan sonra bu şarkıları kim söylemiş diye araştırmalara giren de Şenay'ın kimi zaman çok güzel olan, kimi zaman biraz acı olan öyküsünü öğrenmiş olacak bizim gibi.
Evet. Çok abi, güzel zamanlarda bile doldurduk. Hep böyle bir burukluğu içinde. Yani Şenay'a baktığın zaman hep çok güzel bir kadın görürdün.
Hı hı.
O çok güzel kadın ki bu mutlu zamanları, yani Şerif Yüzbaşıoğlu ile olan beraberliği, üretkenliği ortaya çıkarttıkları zaman da dahil. Ama ben o mutlu ve güzel kadın, görüntülü kadının bir ifade olarak hep böyle minicik bir burukluk hep yüzüne asılıdır. Bana hep öyle gelmiştir.
O zamanlarında da.
Kesinlikle öyle.
Zaten sosyal bir karakter değilmiş Şenay. Evet. Onu da diyorlar. Yani Şenay popüler olduğu zaman da çok sosyal olmayan ama kocasına çok düşkün olan Şerif Yüzbaşıoğlu'na muhtemelen, yani bunu ben kendi çıkarımlarımdan
kesinlikle
yapıyorum.
Kesinlikle öyle canım.
Hayatını onun üzerine kuran, müziği üzerine kuran bir insanken onu kaybedince tamamen dağılmış ve kendini hiçbir zaman toparlayamamış. İşin o acı kısmı, ama şunu söyleyebilirim ki bizi dinleyen herkese, herkes ömür boyunca Şenay'ın Şerif Yüzbaşıoğlu'nu sevdiği gibi sevsin ve sevilsin.
Keşke, keşke.
Ve bununla da bitirelim.
Evet.
Evet, önümüzdeki ay ne konuşacağız? Hiçbir plan, program yok. Onu şey yapacağız süreç içerisinde.
Yine arabada gelirken karar veririz.
Hızlıca karar veririz. Burada akıyoruz zaten evet. Otomatikman. Hepinize sevgiler. Görüşmek
sevgiler,
üzere. Hoşçakalın.
Süheyl Atay ve Mete Buyuran'dan yepyeni bir program. Bir saat boyunca müzikten magazine, hem geçmişten hem günümüzden her konuda doyurucu sohbet.
Visa Wiz. Sadece Radyo Ranoneer'de. It's one for the money, two for the show.